Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 21. Ayrım. Tam 14 sene sürdü bu karmaşık aşk ağı. Ayn Rand 61 yaşına vardığında Nathaniel onu bırakıp genç bir modelle beraber olmaya başladı. Seks dahil olmak üzere iki yetişkin insan arasındaki her türlü ilişki modelini entelektüel alışveriş olarak açıklamaya alışkın Ayn Rand, uzatmalı sevgilisinin yeryüzünde pek çok erkeğin yaptığı gibi hayli sıradan bir biçimde genç bir kadının peşinden gitmiş olmasını, yani beyin değil beden arzulamasını kabullenemedi. Onu hiçbir zaman affetmedi. Belki de sevgilisi tarafından terk edilmekten çok, inandığı düşünce biçimi ve yaşam tarzının dışına çıkılmasıydı gururuna dokunan. The Objectivist dergisine yazdığı zehir zemberek bir yazıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu. Bundan sonra bir daha bir araya gelmediler. Ayn Rand bilinçli bir şekilde başından itibaren çocuk istemeyen kadın yazarlardandı. Hayatında olmadığı gibi eserlerinde de yoktu çocuklar. Bir tek Anthem, Ben adlı kitabında çocuk yapan bir çift yer alır. Ama orada da esas gaye yeni ve özgür bir ırk, başka bir insan modeli yaratmaktır. Çocuk yapmak daha büyük bir ideal uğruna araçsallaştırılmıştır. Romanlarında çocuk karakter bulunmayışı, çocukları anlatmayı ya da anlamayı denemeye dahi kalkmaması epey eleştiri aldı. Ama onun sahip olmak istediği tek çocuk kitaplarıydı ve hep öyle kaldı. Çelişkilerle doluydu Ayn Rand. Ölümünden 25 sene sonra bugün sevenlerinin de sevmeyenlerinin de bu kadar çok sayıda olması, her iki tarafın da hakkında iddialı ve kesin konuşması tesadüf değil. Kapitalizmin ateşli savunuculuğunu yaparken bireysel hayatında totaliteri aratmayan bir düşünce sistematiği kurmaya çalıştı. Kendi gibi düşünmeyen herkesi dışlayıp aşağılayarak. Teoride hep bireyselcilikten, bireysel özgürlükten ve eleştirel düşünceden yana oldu. Ama işin aslı eleştirilmekten hiç hoşlanmazdı. Hayatındaki insanlardan hep mutlak itaat ve sadakat bekledi. Alabildiğine kudretli, dik kafalı bir kadın olmasına ve eserlerinde bağımsız kadın karakterler yaratmasına rağmen kadının erkeğe cinsel anlamda tamamen teslim olması gerektiğine inanırdı. Tabii kendi özel hayatında, kocasıyla ilişkisinde böyle bir teslimiyet sergiledi mi o ayrı konu. Köşeli bir kadındı Ayn Rand. Kansere yakalandığında kimsenin bunu duymasını istemedi. Hastalığını bir zaaf gibi gördü, bir hata gibi taşıdı. Entelektüel yetersizlikten ya da düşünsel bir aksamadan kaynaklanan fiziksel bir maraz. Sonunda kanseri yenmeyi başardı. Beynin beden karşısındaki zaferi. Ama 1982'de kalp krizine yenik düştü. Bugün internet sitelerinde Ayn Rand annem olsaydı nasıl psikopat olur çıkardım başlıklı yazılar yazıyor edebiyat meraklısı gençler. Belki de haklılar. Anne olmak için yaratılmamıştı Ayn Rand. Olsaydı kuralcı, katı, tahakkümperver bir anne olurdu muhtemelen. Bir bilimsel deney gibi algılardı çocuk yetiştirmeyi, aklın ve akılcılığın zaferi olarak. Ama seneler sonra çocuk ergenlik çağına gelip de annesine baş kaldırdığında ne yapardı merak ediyorum. Nasıl mücadele ederdi acaba isyan eden bir denekle? Edebilir miydi? Belki de pekala farkındaydı anne-çocuk ilişkisinde hep ama hep çocuğun kazanacağının ve bu yüzden istemedi anne olmayı. Kitap doğurmak yetti ona. Kitap doğurmak. Tüm dünyada edebiyatçıların en sık kullandıkları metafor nedir diye sorsalar, çocuk doğurmak ile kitap yazmak arasında paralellik kurmak olur herhalde cevap. Yazarlar sık sık kitap yazmanın zorluklarından, bir eser ortaya çıkarmanın sancılarından bahsederler. Bunu bir doğum sürecine benzeterek, hamile bir kadının bebeğini taşıması gibi haftalar, aylar boyunca eserlerini zihinlerinde taşıdıklarına inanırlar. Ama belki de fazlasıyla eskimiş, bayatlamış bir metafordur bu. O kadar çok tekrar edilmiştir ki lime lime olmuştur artık yıkanmaktan, kullanılmaktan. Roman yazmak sadece roman yazmaya benzer. Yaratıcı ve yakıcı, bireysel ve asosyal. Başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Üstelik 1. Roman yazarken kendini tanrı zannedersin. Karakterler yaratır, karakterler öldürür, hadiselere yön verirsin. İstediğin yöne gider kurgu ya da öyle sanırsın. Hikayenin üzerine yerleştirirsin yazan kalemi. Semavi akıla öykünürsün. Oysa hamileyken değil kendini tanrı zannetmek, tam tersine tanrının ve kainatın düzeni karşısında küçülürsün. Her şeyin nasıl mükemmel bir düzenek içinde işlediğini öğrendikçe nefesin kesilir, eğilirsin. 2. Bir roman doğana kadar uğraştırır, çocuk ise doğduktan sonra. 3. Hamilelikte bedene odaklanır insan, bedensel ihtiyaçlara. Roman yazarken beyindir önde giden ve önem verilen. İki ayrı dildir ikisinde de konuşulan. 4. Roman doğduktan, kitap ortaya çıktıktan sonra hep geçmişi konuşur yazar. Bu kitabı nasıl yazdığını, yazarken neler hissettiğini, hangi aşamalarda nasıl bocaladığını ve bunun gibi anlatır durur. Geçmiştir asıl olan. Çocuk doğduktan sonraysa tam tersine, doğum öncesine değil sonrasına odaklanır anne. Onu nasıl büyüteceğini, dadı tutup tutmayacağını, hangi kreşlere, okullara göndereceğini düşünür durur. Gelecektir asıl olan. 5. Kitap büyük ölçüde yazanın kontrolündedir. En azından öyle olduğunu zannetmekte beis yoktur. Karakterlerine hükmettiğin zannıyla yazabilirsin. Ne var ki ana rahmine düştüğü andan itibaren bilirsin ki bebek senin kontrolünde değildir, bağımsızdır. 3 aylıkken bile başlı başına bir varlıktır, kendi tercihleri vardır, ona hükmedemezsin. 6. Hiçbir kitap doğduktan sonra yazarının bakımına muhtaç değildir. Yazarların eserleri hakkında konuşma gereği duymaları kendi egoları ile ilgili bir durumdur. Yoksa eserin anlatılmaya, açıklanmaya, bakılmaya ihtiyacı yoktur. Yürür gider kitap kendi yoluna. Doğar doğmaz yüzmeyi başaran su kaplumbağaları gibi pıtır pıtır denize koşar her yeni doğan kitap okurlarıyla buluşmak üzere. 7. Yazarlar yazma sürecinde tek başlarına olduklarına inanırlar. Öyledir de büyük ölçüde. Tek özneli bir eylemdir yazmak. Dünyanın en yalnız, en ıssız uğraşlarındandır romancılık. İstesen de anlatamazsın kimselere. İçindeki dünya, dışarıdaki dünyadan çekip kopartır seni. Kendini sevemeyenlerin yapabileceği bir iş değildir yazarlık. Hamileler ise 9 aylık süreci tek başlarına omuzladıklarına inanmakla beraber yalnız değildirler genellikle. En azından iki özneli bir eylemdir bebek dünyaya getirmek. Doğan bebeğin bakımı ise çok özneli bir süreçtir. Eşler, anneanneler, teyzeler, ablalar, bakıcılar girer devreye. Hatta zaman zaman hamile, lohusa kadın kendini seyirci gibi hisseder bu sahnede. Değil ki özne. 8. İlk gördüğü varlığı annesi zanneden ördek yavrusu gibidir yeni basılmış bir roman. Gider gider onu seven bir okur bulur muhakkak. Sokulur ona. Tamamdır artık. Keyfi yerindedir. Onu doğuran yazarı arama sorma gereği duymaz. 9. Kitabı severek okuyan okur da onu alır, hayatına dahil eder. Gerçek edebiyat okuru saklar, esirger sevdiği kitabı. Romanların anneleri okurlardır, yazarlar değil. Tüm bunlara rağmen İlla da bu eski metaforu kullanacaksak, diyebiliriz ki hiç olmazsa bir konuda benzeşir kitap yazmak ile çocuk doğurmak sonrasında. Çünkü kitap bittikten sonra beklenmedik bir boşluğa düşer yazar, kendini içi boşalmış, gayesiz kalmış, eksilmiş hisseder. Virginia Woolf'un intihar girişimlerini kitap yazarken değil, yeni bir kitap bitirdikten sonra yapması tesadüf değildir. Hep iki eser arasında, o ara aşamada kıymak istemiştir canına. Postnatal depresyonu vardır kitap yazmanın ve bir tek bu açıdan benzeşir eser doğurmak ile çocuk doğurmak. 10. Kıyısız Deniz. Postpartum depresyon günleri. Hamilelik bir nehirdi. Hamilelik öyle coşkulu bir nehirdi ki akıntıya karşı yüzmeye çalıştıkça su yutuyor, batıyordun. Akışına bırakmak zorundaydın kendini. İçinde kabaran suya, takvim yapraklarının döngüsüne, şeylerin düzenine teslim olarak, itaat ederek, kulak vererek. Loğusalık ise bir denizmiş. Loğusalık öyle engin bir denizmiş ki kıyının ne tarafta olduğunu anlayamıyorsun. Uyandığında okyanusun ortasında bir salda buluveriyorsun kendini. Suların mavisi öylesine ele geçirmiş ki ruhunu, bir daha medeniyete dönebileceğini, bundan böyle eskisi gibi olabileceğini sanmıyorsun. Kasım başı. Bebek uyuyor beşikte. Bebek gibi mışıl mışıl uyumak tabirini kim bulduysa, hayatında hiç bebek bakmadan, oturduğu yerden bu lafı uydurmuş olmalı. Mışıl mışıl değil, kesik kesik uyuyor bebekler, zırt pırt uyanarak. Bense hiç uyumuyorum. Gözlerimi kapattığım an, bombardıman halinde nahoş fikirler, tatsız görüntüler üşüşüyor zihnime. Meğer ne beter düşüncelerin, endişelerin cephaneliğiymiş zihnim. Nasıl da hızla üretiyor evhamları, zanları. Panik içinde açıyorum göz kapaklarımı. 4 gecedir uyumuyorum. Gözlerimin altında kırmızı kırmızı halkalar. Rüyada gibiyim. Oysa aslında mutluyum. O kadar mutluyum ki devamlı ağlıyorum. Tam olarak niye ağladığımı bilmiyorum. Üzerimde eflatuna çalan parlak kumaştan uzunca bir gecelik var. Göğüs kısmında şekilsiz desenler. Geceliğin incecik askılarından biri kopmuş. Tutsun diye alelacele bir düğüm atılmış oraya. Ama düğüm atılan askı diğerinden kısa kaldığı için geceliğin yakası yokuş olmuş, sağdan sola doğru kayıyor. Bilmiyorum ki bu ayrıntı bana belli belirsiz bir eğim katmış sanki. Her an bir tarafa yatıp düşecekmiş gibi duruyorum. Geceliğin üzerindeki desenler çılgın bir desinatörün elinden çıkmış gibi görünse de dikkatlice bakınca bunların süt ve bebek kusmuğu lekeleri olduğu anlaşılıyor. Doğum yapalı 7 hafta olmuş. Mükemmel bir anne olmak istiyorum. Öylesine kusursuz ki hayali bile imkansız. Hayali bile mümkün olmayan mükemmel anne, mükemmel süt veriyor, mükemmel bez değiştiriyor, mükemmel çıkarıyor bebeğin gazını, mükemmel koyuyor 3 damla limonu su dolu kaşığa, mükemmel hıçkırık geçiriyor, mükemmel kalkıyor geceleri, bebek ne zaman ağlasa, mükemmel uyanıyor sabahları, mükemmel temizliyor kusmukları, mükemmel gülümsüyor kocasına, mükemmel duruyor hayatın ortasında, mükemmel gidiyor rotasında. Sayfa 251'de Elif Şafak'ın bir karikatürü bulunuyor. Oysa hakikat bambaşka. Hakikatte beynimin içinde yanıp sönüyor devasa bir elektrikli pano. Yaptığım tüm hatalar, bıraktığım tüm noksanlar tek tek yazılıyor oraya. Bebeği beşiğinden aniden kaldırıp kusmasına sebep olmak. -15 puan. Etrafındakilere bağırıp çağırmak, kendi hatalarının acısını başkalarından çıkarmaya çalışmak. -25 puan. Kendini yetersiz hissetmek. -30 puan. Bebek ağlamaya başlayınca panikleyip daha beter ağlamasına sebep olmak. -50 puan. Bebek daha beter ağlıyor diye onunla beraber ağlamak. O sustuktan sonra bile susmamak. -70 puan. Günün sonunda elimde kalem kağıt topluyorum -puanlarımı. Sürekli iniş halinde olan borsa endeksi gibiyim. Eksilerde tamamlıyorum günlerimi. Habire tekrarlıyorum içimden. Ya yeterince iyi bir anne olamazsam? Yeterince iyi ne demek? Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Ama yetersizliğimden endişe ediyorum. Hani zorla yemek yediren, çocuklarına soluk aldırmayan, her şeye karışan, kuşatıcı annelere benzemeyecektim. Söz vermiştim sinik entel hanıma. Oysa durmadan bebeği doyurma ve denetleme ihtiyacı duyuyorum. Daha şimdiden tahakküme kayıyor sevgimin ibresi. En çok eleştirdiğim şeyleri yapıyorum. Baskıcı, katı bir anne tarafından yetiştirilen, hep hanım hanımcık ve dini bütün olması öğütlenen, bu amaçla Katolik okuluna gönderilen, çocukluğunu biraz sevinç, çokça hüzünle yad eden, 13 yaşında okulu bırakan, 15 yaşında evden ve annesinden kaçan, o tarihten bu yana adım adım kendini yetiştiren, kendi kendisine annelik etmek durumunda kalan Doris Lessing geliyor hep aklıma. Kadınların çocuk sahibi olduktan sonra geçirdikleri derin değişime hep eleştirel baktı Lessing. Pek çok kadının anne olana kadar azimli, hırslı, istekli, tuttuğunu koparan kişiliklere sahip olduklarını, ancak annelikle beraber alabildiğine evcimen bir hayata kendilerini adadıklarını söyledi. Belki uzun bir süre bundan hoşlanıyorlar, keyif alıyorlardı, ancak zamanla mutsuz, talepkar, sitemkar, hatta nörotik olmaya başlıyorlardı. Gözünün önündeki en büyük örnek bizzat kendi annesiydi. Ona benzememek için yazarlığı seçti belki de. Edebiyat, geleneksel annelik ve kadınlık rollerinin dışında bir alemin kapısını açtı ona. 19 yaşında bir evlilik yaptı. İki çocuk dünyaya getirdi. Ancak çok geçmeden yeniden bir kaçma arzusu sardı benliğini. İçine sıkıştığı annelik ve eş rollerinde bunaldı. 1949'da eşinden boşandı ve küçük oğluyla beraber cebinde çok az para, geçmişinde çok fazla hayaletle İngiltere'ye vardı. Kendini yazıya adadı. Hep sevdim Doris Lessing'i. Hissederek, hak vererek okudum yazılarını. Ama şimdi anlıyorum ki ben bu yaşa kadar hep Doris Lessing açısından bakmışım bu hikayeye. Şimdi ilk defa yazarın annesinin nasıl biri olduğunu, karşılaştığı sıkıntıları düşünmeye başlıyorum. Anne-kız ilişkisine perdenin öbür tarafından bakmak istiyorum. Ve içimde bir soru yankılanıyor. Ya ben de o tahakkümperver annelerden biri olur çıkarsam? Bir yandan çocuğumu baskısız, özgür yetiştirmem gerektiğini söyleyen bilincim, bir yandan ataerkil bir toplumda kız çocuğu büyütmenin kuralları, sınırları. Sen istediğin kadar özgürlükçü ol, toplum aynı fikirde değilse nasıl dengeleyeceksin ideallerinle hayatın hakikatlerini? İnce bir ayar, zor bir denge, nasıl ulaşacağım o senteze? Çok fazla düşünüyorsun diyor Eyüp. Bu yüzden bu kadar sıkıntıya sokuyorsun kendini. Her şeyi ince ince düşünmek zorunda mısın? Önce yaşa, sonra düşün. Sen hep önce düşünüp sonra yaşıyorsun. Düşünmeden yapamaz mısın? Bilmem diyorum. İlginç geliyor bu saptama. Düşünmem lazım. Artık değil makyaj yapmak ya da giyinip kuşanmak, saçımı taramak dahi gelmiyor içimden. Ayaklı bir ucube halinde dolaşıyorum evde. Hep aynı şeyi giyiyorum. Gece gündüz, birisi geceliğime laf edecek olursa ağrıma gidiyor, ağlamakla oluyorum. Bir seferinde ben sızıp kalınca kanepede, fırsattan istifade çamaşır makinesine atıyor annem geceliğimi. Son anda uyanıp yıkanmaktan kurtarıyorum. Ben onu böyle seviyorum, karışmayın diyorum. İlişmiyorlar. Saçlarım taranmamaktan topak topak. İnsan saçı ne kadar dirençliymiş meğer. Yeterince uzun süre kirli kaldığı takdirde kendi kendini temizlemeye başlıyor. Yakınımdaki insanlar olmuş birer balerin. Anneannem, annem, eşim, dostlarım, konu komşu hepsi de beni ürkütmemek için parmak uçlarına basarak yürüyorlar etrafımdayken. Ara sıra anneannem okuyor, üflüyor. Ateşte deniz tuzu çeviriyor. Lohusayı yalnız bırakmamak lazım diye tembihliyor. Yoksa cinler dadanır. Bilhassa al karısı denilen bir dişi cinden bahsediyor. Anadolu'da kuşaklardır gayet iyi bilinen bu zorlu cin odama gelemesin diye yatağımın örtüsüne çengelli iğneler takıyor, kırmızı kuşaklar sarkıtıyor, çörek otları serpiyor. 21. ayrımın sonu, sayfa 255, devamı 22. ayrımdadır.